İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, Görmeyenler bölümünde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığında, Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Kitabın adı Köprü. Yazarın adı soyadı Ayşe Kulin. Basım yılı Yeri Yayın Evi, Remzi Kitabevi 2001. Okuyanın adı soyadı Emel İlter. Bu öykünün geçtiği topraklarda yaşayanlara ve köprünün yapımını gerçekleştiren Cumhuriyet tarihinin en renkli valisine selam olsun. Ankara'da duran beyler, Erzincan'a vardınız mı? Yol gitmeyen garip köyler, hallerini gördünüz mü? Aşık Reyhani. Vali, Bayram ve Öksüz. 1993. Üç günden beri durdurak tanımadan esen deli rüzgar birden kesiliverince, kar, Munzur ve Keşiş dağlarının koynuna sere serpe uzanmış Erzincan'ın üstüne. Tül cibinlik gibi inmişti. Karla kaplı çıplak ağaçlarından, saçakları buz tutmuş evlerine kapanmış insanlarına, dam altlarına sığınmış bezgin sokak köpeklerine kadar tüm canlılarıyla uzun bir kış uykusuna dalmış gibiydi şimdi şehir. Erzincan'ın ne zaman ne yapacağı belli olmazdı. Ne istediğini hiç bilmeyen şımarık bir kadın gibiydi. Karın bembeyaz örtüsü altında uyuşmuş yata dururken, birdenbire miskinliğinin öcünü almak ister gibi çalkalamaya başlardı kalçalarını. O böyle beşik gibi sallandı mı, yüce dağların yamaçlarını tutan kar, yükseklerden aşağılara iner, ovalarda çağıldayan akarsularla buluşur, yerle gök birbirine geçerdi. Toz, duman, çığlık ve kar arasında savrulurdu canlar. Üstelik daha çok da yeniydi böylesine kudurup azması. Evleri yerle bir etmiş, kurbanlarını yutmuş, tüm hırsını kustuktan sonra durulmuştu. Erzincanlılar bir süre sessiz kalacağını bilirlerdi şehirlerinin. Tekrar ne zaman azacağı pek belli olmazdı ama daha değil, daha değil. Onca cana kıydıktan, onca ocağı söndürdükten, onca binayı, ağacı devirdikten sonra iyice yorgun düşmüştü şehir. Dinlenme sürecindeydi. Belki de o yüzden gevşek bir miskinlik içindeydi Erzincanlılar. Buza kesmiş kentin sokaklarını koşarak geçen köylü, göğsüne bastırdığı yüküyle şimşek gibi daldı taş binanın kapısından. Nefes nefese ve soğuğa rağmen ter içindeydi. Gövdesinden yükselen sıcaklık ve ekşi koku, hoş Ali ile İsmail'in yüzüne keskin bir bıçak gibi çarptı. "Vali nerede?" diye sordu kapı girişini tutanlara. Hoş Ali başıyla yukarı katı işaret etti. Adam merdivenlere hamle etti hemen. Geniş beyaz basamakları üçer dörder atlayarak çıkmaya başladı. "Hop hop, yavaş ol ula, a buraya gel, yükünü göster önce," diye bağırdı İsmail. "Bırak geçsin, kızar şimdi yukarıdaki," dedi Hoş Ali. "Az mı zılgıt yemişlerdi yukarıdakinden? Vatandaşı sorgu sual ettikleri için? Neresinden çıkıyor bunca ses bu ufak tefek gövdenin?" diye düşünürdü Hoş Ali. Yukarıdaki kükrediği zamanlar, "Şu binanın kapısından içeri, bina vilayet binası oldu olalı, denetim yapılmadan kimseler bırakılmazken, bu tutturmuştu odamın kapısı açık duracak. Her gelen ille de engellenmeden merdivenleri çıkıp yanıma girecek," diye. Acayip adamdı vesselam. Keyfi meyfi kalmamıştı vali makamında odacı ya da nöbetçi olmanın. Her önüne gelen hışır hışır girmeye başlamıştı makama. Kapı ardına kadar açık durduğundan vuracak kapı bile bulamamıştı. İlk geldiği günlerde söylediklerini ciddiye almamış, yine eski tas eski hamam davranmışlardı cümle kapısındaki nöbetçiler. Ama çabuk öğrenmişlerdi. Atik tavırları, cin bakışlı gözleri, kızıl açılan kahverengi saçlarıyla aceleci bir genç tilkiyi andıran adam, her sözünün arkasında duruyor, emirlerine kesin itaat istiyordu. Asabiydi, biraz da çatlaktı, kesin. İyi de, göğsünün üstünde poh saklıyordu, sileh mileh olmasın, dedi İsmail endişeli bir sesle. Hoş Ali, ben azardan neyi bıktım gari ağa. İstersen sen düş herifin peşine. Der demez atıldı İsmail. Ama köylü çoktan uçup gitmiş, görünmez olmuştu yukarı çıkan merdivenlerde. Vali koltuğunda sol yanına doğru kaykılmış, sol omzuyla kulağının arasına sıkıştırdığı telefonla konuşurken bir eliyle önündeki defteri karıştırıyor, diğer eliyle de not alıyordu küçük bir kağıda. Hoş Ali'nin hep arkasından konuştuğu gibi "Gıçına da bir zurna daksa da calsa barim" dediği pozdaydı tam. Tek bir iş yaptığı görülmemişti ki hiç. 10 işi birden yürütürdü illa. İçeri gireni hemen fark edemedi bu yüzden. Ancak masasının üzerine adeta fırlatılan bohçanın gürültüsüyle başını kaldırınca gördü gözlerinden ateş ve acı fışkıran köylüyü. Omzundan düşen telefonu zor yakaladı ve önünde dikilen adama baktı gözlüklerin üstünden. "Hayrola hemşehrim?" dedi. İsmail tam o anda daldı içeri ve valinin önündeki masada duran alacılı bez yığınını kapmak istedi. Köylü göğsünden itekledi İsmail'i. "Bomba filan mı koydun ula sen bu çaputa?" diye avaz avaz bağırdı İsmail. Vali de ayaklanmıştı şimdi. Aynı anda Hoş Ali yanında bir iki kişiyle odaya girmiş, köylüyü derdest edivermişlerdi. "Ne bu? Bomba mı var burada?" diye sordu vali, gözleriyle çıkını işaret ederek ve sakin olmaya çalışarak. Çıkından yükselen tuhaf koku tüm odayı yutmuştu. Valiye yanıt vermekistermişçesine ince, keskin bir ses yükseldi bezlerin arasından. Herkes susup kulak kesildi. Önce bir hayvan iniltisini andıran çığlık, giderek çok ince bir insan sesine dönüştü ve doldurdu odayı. "Nedir bu?" diye sordu vali. "Bebedür," dedi köylü. Odadakiler ferahladılar ve yavaşça masanın üzerinde duran bohçaya yaklaştılar. İsmail uzak durmaya çalışarak elini uzatıp bohçayı kurcaladı. Aralanan bezlerin içinden yeni doğmuş bir bebenin kurabiye büyüklükteki yüzü gözüktü. "Nedir bu?" diye tekrarladı vali gözlerine inanamayarak. "Dedüh ya, benim bebedür. Vali sensin mi?" "Benim. Madem öksüzlüğü hükümetin yüzündendir, sen de hükümetin adamıysın. Al sen bak. Ben sadece hükümete değil, halka da hizmet ederim. Ne sen ne? Ben anlamam. Senin patron değil mi korpiyi yaptırmayan? Ne diyorsun kardeşim, ne köprüsü? Sulara gömülü veren korpi. Nereden gelirsin? Başpınar'dan." "Ha, şu köprüden bahsediyorsun," dedi vali. "Haklısın. Oradaki köprü su altında kaldığından beri ulaşım zorluğu var." "Evet." Masanın üzerindeki bebenin çığlıkları dayanılmaz bir hale almıştı. "Baksana, anası nerede bu bebenin? Bu açlıktan bağırıyor herhalde," dedi vali. "Anasının canı suyun orada kaldı." "Hangi suyun?" "Kara suyun." Vali yaklaştı. Çığlıkların geldiği bezleri araladı. Paçavraların arasında çıplaktı bebek. Göbeğinin taşla ezilmiş olduğu belliydi. Kanı yeni kurumuştu. Göbeğinden sallanan bir parmak boyundaki kordon parçasının ucunda. Sıska, buruşuk bedeni açık yeşil, vıcık vıcık bir yağla kaplıydı. Gözleri bir çift çizgi gibiydi. Yapış yapış, simsiyah saçları vardı. Valinin yüzünde dolaşan işaret parmağını, küçücük ağzı, minik bedeninden beklenmeyen bir güçle sımsıkı kavradı ve emmeye başladı. Vali zor kurtardı parmağını. Yine ağlamaya başladı bebe. "Amma da gür sesi varmış," dedi vali. "Adı ne bunun?" "Öksüz." "Anlaşıldı," dedi vali. Yanındakilere döndü. "Ne dikilip duruyorsunuz karşımda? Bohçada bomba filan yokmuş işte. Hemen haber salın sağlık ocağına. Ya ebeyi ya da başhemşireyi çabuk yollasınlar buraya. Vali çağırıyor. Çok acil deyin. Al bu bebeği de bizim Semiha Hanım'a ver. İsmail, bir emzik memzik bulsun ebe gelene kadar. Oyalasın bebeği. Adın ne senin hemşerim?"
"Bayrem."
"Bayram Ağa'ya da bir demli çay söyle. Hadi durmayın, herkes işinin başına." Oda boşaldı. Köylü ve vali karşı karşıya kaldılar. "Otur hele Bayram," dedi vali. "Otur da anlat bakalım başına gelenleri." Bayram, Güllü'nün doğumunu köydeki birkaç kadının yardımıyla yapamayacağını anladığında taş arabasını öküze koşmuş, suyun kenarına getirmişti karısını. Onları karşı yakaya ulaştırması gereken feribot aşağıda terk edilmiş, geçkin bir kadın gibi melül melül duruyordu öylece. Sahile yaslanmış yapayalnız. Kaptanı meydanda yoktu. Feribotun çalışmadığı zamanlarda devreye giren kayığın motorcusu da gözükmüyordu ortalarda. Kasılmaları artık dakikada bire inen kadını, fırtına sonrası ölü dalgaya tutulmuş deniz gibi bir yandan öte yana sürekli oynaşan kocaman karnıyla arabada çığlık çığlığa bırakıp kaptanın evini aramaya koşmuştu Bayram. Evi bulmuştu ama kaptan yoktu evinde. Malatya'ya gitmişti. Bozulan motorun onarımı için kayıkçıyla birlikte. Güllüyü atar kayağa, kendim geçiririm karşı yakaya diye düşündü. Kürek çekmeyi bilmiyordu ama kollarını suya sokar, iteleye iteleye yol alabilirdi. Karşı sahile ulaşabilirse kolaydı işi. Gelen geçen arabalardan birini durdurur, Kemaliye'ye veya Elazığ tarafına giderlerdi. Orada sağlık ocağı, ebe, doktor bulurlardı. Kurtarırlardı Güllü'yü yükünden. Öyle demişlerdi Avcı'daki köylü kadınlar. Bebe ters geliyor sanki. Bizim becerebileceğimiz iş değil. Hem bebeği rahim içinde döndüremeyiz, hem kanama olursa durduramayız, demişlerdi. Başpınar'daki yazlıkçılar gitmişlerdi Eylül sonunda. Köyde bir iki bekçinin dışında kimseler kalmamıştı. Aküsü çıkarılmış bir otomobilden başka hiçbir araç yoktu etrafta. Her kapıyı çalmıştı teker teker. Pancurları sımsıkı örtülü olan evlerin bile kapısını yumruklamıştı can havliyle. Bir kamyonet olsun bulamamıştı. Geri dönmüştü kaptanın evine. Ne zaman geleceğini sormak için. Motor bozuk demişti evdeki koca karı. Tamir olmayınca gelmez gayri. Bekleyem işte. Belki akşama, belki de yarın geliyi. Kim bilir? Bayram gerisin geriye Güllü'nün yanına koşmuştu. Arabadan inmiş, yerde kıvranıp duran kadına bakmıştı gözlerini kısarak. Öküze koşulu arabayla hiçbir yere yetişemezlerdi. Fırat'ın bu yakası Sarp dağlara dayamıştı sırtını. Öküz arabasıyla aşılamaz dağlara. Anasını bellediğinin köprüsü, ağzına tıştığının köprüsü. Bok vardı yıkılıp gidecek, bok vardı sulara gömülecek. İndi su kenarına Bayram. Bir zamanlar asma köprünün bulunduğu yerde şimdi cılız bir halat vardı, bir kıyıdan ötekine uzanan. Ula biz ip cambazı mıyık dedi içinden. Ne işe yarar bu ip? Üstünde mi yürük? Ne idek? Varsın işlemesindi feribot. Kayağa binecekti. Güllüyü de alacaktı kayağa. Kollarını kürek gibi kullanamazsa ipe tutuna tutuna geçecekti öbür yakaya. Yarısı kayaların üstüne çekilmiş tekneyi ite kaka suya indirmeye çalıştı. Sırılsıklam oldu üstü başı. Bir ara dizlerine kadar girdi suya. Aceleden paçalarını bile sıvayamamıştı. Ayağı kaydı yosunlu kayaların üzerinde. Zor tutundu teknenin kıçından sarkan ipe. Kara su aldı mıydı geri vermezdi insanı. Hele kış aylarında azgın boğa gibi kızgın, masal canavarı gibi acımasız olurdu. Yutar giderdi kurbanını. Sımsıkı yakaladığı ipe tutuna tutuna çekti kendini yukarı. Güllü'nün aralıksız çığlıklarını duyuyordu rüzgara rağmen. O kadar çabalıyordu ki bacaklarında taşlara, kayalara sürtünmekten açılan sıyrıkların acısını, parmaklarının donduğunu hissetmiyordu bile. Ne kadar zamandır çabaladığının da farkında değildi. Sonunda kaydırdı tekneyi suya. Elleriyle ipe asıla asıla biraz ilerledi suyun üzerinde. Bir ara iyice havada kaldı. Ayakları kesildi yerden. Korktu. Gerisin geriye döndü. Yine elleriyle ipe tutuna tutuna. Bağladı tekneyi tahta iskelenin üzerindeki çengele. Ne tuhaf. Bir süredir ses gelmiyordu karıdan. Rüzgar yön değiştirmiş olmalıydı. Güllüyü bıraktığı yere koştu. Sırt üstü devrilmiş yatıyordu bıraktığı yerde Güllü. Sessizdi. Kadına yaklaşınca yavaşladı. Ayaklarının ucuna basa basa yürüdü yanına. Uyandırmaktan korkar gibi. Şalvarı dizlerine inmişti Güllü'nün. Yanlarına açılmış bacakların arasında pırıltılı kaygan bir balık gibi duruyordu bebe. Baş aşağı, kımıldamadan, ağlamadan. Göbeğinden hala bağlı sandı anasının içine. Yarı yarıya dışarıda duran sonu sonra gördü. yerden kaptığı taş parçasıyla kesti kopardı bebeği sona bağlayan kordonu. Köylü kısmı ineğini, koyununu, köpeğini kendi doğurturdu. Bayram hiç hayvan doğurtmamıştı gerçi ama ne tuhaf, biliyordu ne yapması gerektiğini. Ve yine aynı içgüdüyle bildi Güllü'nün karası yukarı kaymış gözlerinin artık bir şey görmediğini. Kanı bacakların arasından löpür löpür soğuk toprağa akıyordu hala. Ama yüzü bembeyazdı. Hareketsizdi karısının. Yüreği buz gibi oldu Bayram'ın. Bir saate yakın suda kalmış ayaklarından, buza kesmiş ellerinden daha soğuk oldu yüreği. Hiçbir şey hissetmiyordu. Ne acı, ne üzüntü, ne kızgınlık. Karısından sıyırdığı şalvarı, eteği, hırkayı ve en sonda başörtüsünü sarmaladı bebeğe. Taş arabasındaki çuvalı arabaya taşıdığı Güllü'nün üzerine serdi. Arabaya bindi, bebeği göğsüne bağladı, anasının başörtüsünün uçlarıyla. Uzaklaştı oradan, hiç durmadan gitti, gitti. Saatlerce. Hükümetin adamı Erzincan'da oturur demişlerdi birkaç yıl evvel Cafer'in oğlusu da boğulduğunda. Fırat'ın suyu da ondan sorulur. Köprüsüzlüğün sebebi de. Tam tamına 9 ilçenin başıdır o. En büyük odur buralarda. Hükümetin adamıdır. Oğlu Karasu'da boğulduğunda ona gitmişti Cafer. Ona hesap sormuştu. Madem ki Bayram da suya kurban vermişti karısını, ta ötelerde kurulan barajdan ötürü azıp köpüren ve köprüleri, yolları, köyleri alaşağı eden suya kurban vermişti ve madem ki suyun öte yanına geçebileceği, doktorlara, ebelere ulaşacağı başka bir köprü yaptırmamıştı hükümet, gider hesap sorardı hükümetin adamından. Fırat'ın öte yanından kalan köyler, gerçi 25 yıldır soruyorlardı bu hesabı hükümetin adamlarından. Kış bastırdı mıydı azgınlığından, Mayıs sonrasında ise balçağa dönüştüğünden geçit vermeyen Fırat'ın eline bırakılmış yazgılarının hesabını sora sora yorulmuşlardı. Bayram karşısındaydı şimdi valinin. Köprüsüzlüğün, geçitsizliğin, ilgisizliğin kurbanı karısının hesabını sormak için. Kovulmayı, dövülmeyi göze almıştı. Bezlere sardığı bebeğe bir çare bulunmadan ayrılmayacaktı oradan. Ama ne kovulmuş ne de dövülmüştü. Bana ne senin bebenden dememişti vali. Köprüyü sihirli bir değnekle oturtamıyordu Fırat'ın üstüne. Ama en azından derdini dinliyor. Acısını hafifletmek için çırpınıyor. Sağa sola telefonlar edip emirler yağdırıyordu. Biraz şaşkınlıkla, biraz da endişeyle izledi valinin çaputlara sarılı bebeği içeri giren beyaz önlüklü, beyaz başlıklı karıya teslim etmesini. ''Ne gerekiyorsa yapın Ebe Hanım'' dedi vali. ''Bu vatandaş uzaktan gelmiş, yeni doğmuş çocukla. Üşümüş baksana, hasta filan olmasın bebe. Doktor hanım da bir görüversin, ısıtın, doyurun, elinizdekilerle giydirin. Yarın bizim hanımı çarşıya yollatır, aldırırım gerekenleri. Bu gece misafiriniz olacak bebek.'' Sonra bayrama döndü. ''Adı ne demiştin oğlunun?'' ''Öksüz.'' ''Öksüz diye isim mi olurmuş?'' Hele bir temizlensin etsin, karnı doysun, buluruz ona münasip bir isim. Zile bastı sonra, gelen hademeye arabasının hazır edilmesini söyledi. Birazdan gelirler seni almaya. Aşağıda yemeğini ye de bizim arabayla dön köyüne. Duasını filan okut karının. Bebeği burada bırak bu gece. Sonra işlerini yola koyunca hafta içinde gelir alırsın. Ne var? Ne bakıyorsun öyle? Bebeği sana vermişem bek. Benim yeterince çocuğum var oğlum. Memem yok ki süt veren bek. Avradım öldü. Bunda ben nasıl bakirem? Anan bacın yok mu? Ailen yok mu? Yok. Sustu vali. Sessizlik uzadı. Vali farkına varmadan yine sol tarafına doğru kaykılmıştı. Elini uzatıp telefonu aldı. Omzuyla kulağı arasına sıkıştırdığı ahizeye konuştu. ''Bana sağlık ocağından bir yetkiliyi bağla Samime Hanım'' dedi. ''Sonra da Başpınar'ı arayıver. Bakalım oraya bağlı köylerde bir doğum olmuş mu son günlerde?'' ''Bizimkine iyice oldu olanlar.'' Elini başına götürüp terelelli işareti yaptı Samime Hanım etrafındakilere. ''Başpınar'a bağlı köylerde yeni doğmuş bebe arıyor.'' ''Bizim vali cin'' dedi Hoşali. ''Bebeğe süt verecek emzikli garı arıyor.'' Bayram bebeği bırakıp ayrılmıştı Erzincan'dan. Bir hafta sonra geri döndüğünde valilik personelinin müjdesi vardı ona verilecek. Valinin istediği yanıt tez gelmişti. Başbağlar köyünde yeni doğum yapmış emzikli bir kadın vardı. Muhtar valinin ricası üzerine ta evine kadar gidip kocasına sormuştu. Aileye erzak yardımı yapılacak olursa anası doğumda ölmüş bir bebeği Allah rızası için emzirir miydi? Kendine sorun demişti kocası. Emziririm demişti genç anne. Nasılsa sütü boldu. Erzak yardımı yapmasalar bile sevabını emziririm. Can yoldaşı, süt kardeşi olur benim bebeme. Bu haber üzerine valinin karısı çarşıya çeyiz düzmeye çıkmıştı çifte bebelere, sevabına. Bayramı sıkı sıkı tembihlemişlerdi. 2 ay sonra bebeği aşıya getirmesini. Buraya kadar getirmese bile kazada aşılatması için. Öksüze bir at takmış ol bir daha geldiğinde dedi vali. Boynunu yana eğdi. Yanıtlamadı bayram. Paçavralar içinde getirdiği oğlunu mavi çiçekli pazen kundağının üstüne çengellenmiş altın maşallahı battaniyesiyle geri götürüyordu. Ana kucağı yerine yüzünü görmediği, huyunu bilmediği bir el karısının kucağına, memesine vermeye. Geçkem çabuklara sarılı kalsaydı de anasız kalmayaydı diyordu içinden. Bayram gittikten sonra vali oturduğu yerin tam karşısına düşen pencereden ta ötede tepeleri buz tutmuş yüce dağlara baktı uzun uzun. Sonra Sabime'yi arayarak Başpınar Köprüsü'nün dosyalarını istedi. Bana bir de kaymakamı bağlayıver Samime Hanım dedi. Kemaliye kaymakamını. Az sonra elleri önüne yığılı dosyalarla kıpır kıpır telefonu omzuyla kulağının arasında Kemaliye kaymakamı ile konuşuyordu. Köprü yüzünden, daha doğrusu köprüsüzlük yüzünden, geçtiğimiz hafta bir ölüm daha. Ne olacak bu işin sonu? Fırat'ın öte yanındaki köylüler teker teker boğulana kadar bekleyecek miyiz? Ben daha ilk geldiğim günlerde bu işe mim koymuştum da araya deprem girdi. Depremden başka şey düşünemez hale geldik. Ama olmaz. Vatandaş mağdur oluyor. Hastasını doktora zamanında ulaştıramıyor. Devlet yapmıyorsa yapmasın. Bu ülkede her şeyi devletten mi beklemeliyiz? Biz de bir şeyler yapamaz mıyız? Diyordu. Kaymakam çok uzun yıllardan beri bu köprüyü tüm çabalara rağmen bir türlü kotaramadıklarını anlattı. Lanet yağmıştı sanki köprü lafının üstüne. Hükümet maliyetini çok yüksek buluyor. Yapmaya yanaşmıyordu. Yahu kardeşim, bu Kemaliye'nin İstanbul'a yerleşmiş zenginleri var. Onları bulup bir danışalım. Ne dersin? Diye sordu vali. Bu hafta içinde bir vakit ayır da eline boyuna tartışalım bu konuyu. Evet, evet dosyalar önümde. Şimdi onları izliyorum zaten. Tamam, haftaya bekliyorum. Görüşmek üzere. Vali telefonu kapatıp yeniden açtı. Bana telefon bağlama Samime Hanım dedi. Aşağıya da haber ver, salmasınlar yukarı kimseyi. Bir saat için. Bir çalışma yapmam gerekiyor. Sağ ol kızım. Önüne bırakılmış dosyalar dağ gibiydi. Dilekçelerin, yazışmaların yanı sıra mahalli basında çıkan yazılar da bolca yer tutuyordu. Dosyalar gazetelerden kesilmiş köprü yazılarıyla doluydu. Arkasına yaslanıp köprünün serüvenini okumaya başladı vali. Köprü 1950-1972. Başpınar köylerinin kalabalık olduğu eski zamanlarda Geşo köyünün tahta köprüsünü kullanmıştı insanlar gurbete varmak için. Sırat köprüsünden farksızdı asma köprü. Suların kabardığı mevsimlerde ancak şansı olanlar ulaşabiliyordu karşı yakaya. Daha sonraları bu yörenin insanları gurbete ulaşmanın umudunu kamyon lastiklerinin üzerine koydukları kütüklerden yapılmış bir salla bir salcıya bağlamışlardı. Eğer derme çatma salı karşı yakaya ulaştıracak salcı ortalıkta değilse, tahta bavulunu kapmış, yorganını denk edip sırtına vurmuş gurbetçilerin yolculuğu, kara suyun önünde sona ererdi. Salcı ortalıktaysa, yol boyunca elindeki uzun sırıkla, hırçın suya karşı savaşarak ve yanık sesiyle devrilen sallarda boğulanların, sönen ocakların öyküsünü anlatarak taşırdı yolcularını. Bu nedenle suyun öte yanında oturanlar hep kendilerini Salimen karşı kıyıya ulaştıracak bir köprünün hayaliyle yaşarlardı. Acaba onlara geçit vermediği, ocaklarını söndürüp bahtlarını kara eylediği için mi kara su diye çağırırlardı? Daha Murat suyuna kavuşamadığından Fırat adını henüz hak etmemiş olan deli suyu. 1950'li yıllarda iktidar nihayet el değiştirince bir hareketlenme olmuştu memlekette. Suyun öte yanındakiler doğa şartlarının ve unutulmuşluğun çaresizliği karşısında birleşmeye ve çözümü Ankara'da aramaya karar vermişlerdi. Ve öylesine baş koymuşlardı ki bu yola, sırf bu iş için meclise soktukları bir milletvekilinin ısrarlı takipçiliği sonucunda 1957'de köprülerine kavuşmuşlar, kış aylarında Fırat'a kurban vermekten kurtulmuşlardı. Başpınar Köprüsü'nün yapılmasıyla yöreden kaçış da iyice hızlanmıştı. Dağlık ve dar arazide verimsiz toprakla baş başa kalan insanlar, karınlarını doyurabilmek için artık kış aylarında büyük şehirlere göçüyor, yazları memleketlerine geri dönüyorlardı. 1965 yılında Keban Barajı'nın temelleri atıldı. Başpınarlılar birkaç yıl içinde baraj su tutmaya başladığında köprülerinin baraj suyu altında kalacağını öğrendiler. Yüreklerine bir kez daha köprüsüz kalmanın dehşeti düştü. Köprü keyifleri topu topu 10 yıl sürmüştü. 1966 yılının sonbaharında bir elinde evrak çantası, diğer elinde bastonuyla bir adam çıkageldi Başpınar'a. Mühendisti, karayolları adına araştırma yapıyordu. Çemişgezek'ten Kemaliye'ye kadar olan yörede, Keban Barajı'nın yapımıyla su altında kalacak olan köprülerin listesini çıkartıp, yeniden inşa edilecek olanları saptamaya gelmişti. Kemaliye tarafında kalan köyler, ya yine bir köprüyle bağlanacaktı Fırat'ın öte yanına, ya da Çemişgezek karayolu ile karayolu uzun ve zor bir yolculuk gerekiyordu. Muhtar bu olasılığa ihtimal vermediği için pek ciddiye almadı mühendisi. Hiç iyi etmedi. Çünkü mühendis yeniden yapılacak köprülerin listesine Başpınar Köprüsü'nü yazmamıştı. Muhtar uyanıp da önlem alana, yöre halkından topladığı imzalarla gerekli yerlere başvurana kadar Başpınar Çemişgezek karayolunun yapımına başlanmıştı bile. Ulaşım için köprüye aktarılması gereken paralar yola yönlendirilmişti. Köprü yine bir hayal olmuştu. Başpınar Kemaliye'ye bağlıydı. Kemaliyeliler de inatçı adamlardı. Pes etmediler. İlçelerinde ne kadar dernek varsa hepsini harekete geçirdiler. Makamlara telgraflar çektiler, mektuplar, dilekçeler yazdılar ve hiç usanmadan Elazığ'a gidip gelmeye başladılar. İşlerini görecek olan 8. bölge Elazığ'daydı çünkü. Yıllarca gittiler geldiler, gittiler geldiler ve nihayet belki de 8. bölge yetkililerini usandırmış oldukları için yeni bir köprü yerinin ve bedelinin tespit edilmesi gerektiğini karara bağlattılar. Karar çıkar çıkmaz işleri hızlandırmak maksadıyla o yörede müteahhitlik yapan bir vatandaş, Diyarbakır'da bir mühendislik bürosuna bir asma köprünün çizim ve maliyet hesaplarını hazırlattı. 160 metrelik bir asma köprünün maliyeti o zamanın parasıyla 3-4 milyon kadar tutuyordu. Kemaliyeliler bu işle uğraşmak için kurdukları köprü ve yol yaptırma derneklerine, başbakana yakınlığı ile bilinen birini de üye yaptılar ve 2 yıl daha çabaladıktan sonra Ankara'ya bir heyet yolladılar. Heyettekiler devlet bakanına sundukları köprü dilekçesinin ilgili mercilere kırmızı kalemle havale edildiğini görünce etekleri zil çala çala döndüler memleketlerine. Nihayet bir sonuç alacaklardı. Heyecanla bekledikleri yazı birkaç ay içinde geldi ve sevinçleri kursaklarında kaldı. Onların projesini hazırlattıkları asma köprü ahşap zeminliydi. Oysa köprü yapımlarında çelik malzeme kullanma zorunluluğu getirilmiş ve bu da maliyeti 27 milyona çıkartmaktaydı. O günlerde devletin Kemaliye, kazaları ve köyleri için bu yatırımı yapmaya ne gücü ne de niyeti vardı. Başpınarlılar 10 yıl önce başladıkları noktaya geri dönmüşlerdi. Mücadele yeniden başlıyordu. 1969 yılının Eylül ayında Başpınar köylülerinin muhtarlarından oluşan 27 kişilik bir başka heyet bir kez daha düştü yollara ve bu sefer zamanın başbakanı Demirel'in karşısında divan durup el bağladı. Başbakan şikayetleri dinledikten sonra köprünün karayollarınca ekonomik bulunmaması hiçbir şey ifade etmez beyler dedi. Hükümetimiz sosyal devlet ilkesinden taviz veremez. Gereken yapılacaktır. Gidin evlerinize, gönlünüzü ferah tutun ve sabırlı olun. Dosyanızı tetkik ettireceğim. Ziyaretçiler Başpınar'a yine sevinç ve umut içinde döndüler. Başbakan'dan köprü yapımı için söz almışlardı. Beklemeye başladılar. Uzun yıllar sabırla beklediler. O yıl doğan çocuklar büyüdüler, evlenip gerdeğe girdiler. Kendi çocukları doğdu, Başpınarlar hala bekliyorlardı. Vali uzun bir süre dosyaları karıştırıp yazışmaları okuduktan sonra 1970 tarihli dosyayı seçti. Son paragraftaki iki satırın kenarına kırmızı kalemle işaret koydu. İşaretlediği satırları ezberlemek ister gibi yüksek sesle okudu.